14. kısım, sayfa 145. Uyandınız mı? Odanın kapısında bir doktor duruyordu. Beyaz bir önlük giymiş, elleri ceplerindeydi. Göğsünde ismi yazılıydı. Jean okuyamıyordu. Yaklaştı ve yatağın tam karşısında durdu. Sıcacık bir tavırla gülümsedi. Kalın çerçeveli gözlük camlarının ardında samimiyeti yansıtan temiz bir yüz vardı. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Jean cevap vermeye çalıştı ama dudakları sanki birbirine yapışmıştı. Havası boşaltılmış bir oda gibi içinin de boşalmış olduğunu hissediyordu. Bedeni yapış yapıştı. Bunun sebebi o kabus gibi saatlerin sonunda bedeninde kuruyan ter olmalıydı. Birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. Çevresindeki eşyalar yavaş yavaş belirginleşti. Yerdeki linolyum halı, metal dolap, inik storlar, yanındaki boş yatak, standart bir hastane odası. Sonunda konuşmayı başardı. İyi. Bu kadar konuşmak bile canını yakmıştı. Ses telleri sanki kömürleşmişti. Çok büyük şansınız varmış dedi doktor. Düşünmek bile ironik geliyordu ona. Yangından nasıl çıkarıldığı ile ilgili en ufak bir şey hatırlamıyordu. Bayılmış olmalıydı. Sonra da onu buraya getirmişlerdi demek. Storların ardında artık gün doğmuştu. Nihayet. Sadece bir asfiksi başlangıcı diye ekledi doktor. Hiçbir yerinizde yanık yok. Akciğerleriniz kendi kendini temizleyecektir. Bana sizin yargıç olduğunuzu söylediler. Doğru. Bir gün meslek değiştirmek isterseniz itfaiyeci olabilirsiniz. Ya François Tan? Kim? Kurtarmak istediğim adam evdeki. Doktor gözlüğünü düzeltti. Yüz ifadesi değişti. Üzgün görünüyordu. Bakışlarını yere dikti. Yapacak bir şey yoktu dedi. Bu haber Jean için sürpriz olmadı. Demek ki hayal görmemişti. Şimdi kendinizle ilgilenmeniz gerekiyor diye devam etti doktor. Mucize kabiliğinden ölümden kurtulanların kendilerine karşı bir görevi vardır. Jean cevap vermedi. Doktor bu sessizliğe tercüman oldu. Ve özellikle de buradan bir an önce çıkmak için acele etmeyin. Görevinin başına dönmek isteyen sorgu yargıcı. Bu tür şeyler daha çok filmlerde olur. 2-3 gün yatakta kalmanız inanın size çok iyi gelecek. Genel durumunuz pek parlak değil. Tansiyonunuz düşük. Beslenme yetersizliği söz konusu. Ve bana öyle geliyor ki antidepresanları da leblebi gibi yutmuşsunuz. Bu bir suç mu? Doktor Jean'ın saldırgan ses tonu karşısında gülümsedi. Asıl suç burada kaldığınız günleri iyi değerlendirmemektir. Saat kaç? Sabahın 9'u. Hangi gün? 9 Haziran Pazartesi. Neredeyiz? Necker, Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kör Çocuklar Enstitüsü. Gözlüklerine doğru yeniden bir hamle yaptı. Şimdi yine gülümsüyordu. Jean bakışlarını indirdi. Sağ kolunda bir serum takılıydı. Bir başka hortumda yüzüne kadar uzanıyordu. Kuşkusuz burun deliklerine oksijen veren bir respiratördü. Doktor pencereye yöneldi ve storun lemellerini hafifçe çevirdi. Jean'ın güneş ışığına ihtiyacı vardı. Doktor onu bir baş hareketiyle selamladı ve öğleden sonra uğrayacağını söyleyerek odadan çıktı. Yalnız kalınca Jean vücuduna bağlı bütün hortumları söküp attı, yatağından indi ve dolapları açtı. Üçüncü dolapta gizlerini buldu. Hepsi isten kurumdan kapkaraydı. Ceplerini yokladı, cep telefonunu aldı. Arabasını ve çantasını Milan sokağında bıraktığını hatırladı. Bir tuşa bastı, bir numara. Reisenbach, ben Korova. İyi misin? Bana dediler ki. İyiyim, bir şeyim yok. Kahretsin, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de diye mırıldandı Jean. Bu çok anlamsız, bu... Sustu. Bu suskunluğunun polise de bir yansıması oldu. Birbirlerini anlamışlardı. Patoloji raporunu şimdilik unutmaları gerekiyordu. Soruşturmayı da. Bunlar daha sonra da halledilebilirdi. Yangın hakkında ne biliyoruz? Konuşurken canı yanıyordu. Mukozası dumandan yanmış olmalıydı. Şimdilik resmi bir şey yok. Ama bilirkişi yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını söylüyor. Ancak şu an masamda bir belge yok. Bu yangının hedefinin Tan olmama olasılığı var mı? Açıkçası sanmıyorum. Yangın onun katında başlamış. Tamam dedi Jean. Üstünde çalıştığı bütün dosyaların incelenmesi gerekiyor. Ve onun içeriye tıktırdığı, tahliye olmuş heriflerin de araştırılması. Başladın mı? Saat sabahın 9'u ve bu olayın bana verileceğinden bile emin değilim. Ne de 36 numaradaki başka bir gruba. Başka kime verilebilir? Fransız istihbaratı veya İçişleri Genel Müfettişliği. Özel bir vaka, bir yargıç, sıradan bir kurban değil. Ya bu olay yamyam cinayetleriyle bağlantılıysa? Bu katilin kendini tehlikede hissettiğinin göstergesi olurdu. Oysa şu an için korkacağı hiçbir şey yok. Elimiz hala boş. Tam bir şeyler bulmuştu. Aa öyle mi diye sordu Reisenbach inanmamış gibi. Ancak bir şey bulduysa bile onunla birlikte yok olmuştur. Dosyayı evine götürmüş olmalı. Her şey yandı. Tam bir kanıt bulmuştu. Bu kesindi. Onun ve dosyalarının yakılmasına sebep olan bir gerçeğe ulaşmıştı. Şüphesiz talihsiz bir telefon görüşmesi yapmıştı. Katili alarma geçiren bir davranışta bulunmuştu. Joachim de hemen harekete geçmişti. Alevlerin ortasındaki sahne Jan'ın gözünün önüne geldi. Tan, koca kafalı ve eğri büğrü elleri olan bir canavarla mücadele ediyordu. Kendine bile henüz itiraf edemediği bir gerçeği fark etti. Saçları alev almış bu yaratık, İspanyol'un oğlu, yani avukat değildi ama metalik sesli çocuktu. Orman seni ısırıyor. İki kişi mi vardı? Joachim avukata ve çocuk canavara dönüşebilir miydi? Bu saçma varsayımları kafasından attı. Ancak her halükarda canavar asma katın altında kalıp ölmüştü. François'un cesedini götürdüler mi? Geriye kalanları evet. Diğer ceset? Hangi diğer ceset? Başka bir ceset yok muydu? Hayır. Aramalar sona erdi mi? Şimdilik evet. Anlamıyorum. Sen bir şey mi gördün? Aklına takılan iki şey vardı. Yaratık alevlerden etkilenmişe benzemiyordu. Oradan sağ salim kurtulmuş olabilir miydi? Eğer hala hayattaysa listesindeki bir sonraki kurban Anton Ferro'ydu. Seni görmem lazım dosyana bir göz atmak için. İmkansız, dava senin değil. Göreceğiz. Her şey ayarlandı. Eğer bir bağ varsa yamyam cinayetleriyle ilgili yangın olayı için tek bir yargıç görevlendirilecek. Ve bu görevin sana verilmesi için herhangi bir neden yok. Gelebilir miyim? Reisenbach derin bir iç çekti. Elini çabuk tut. Ben bile her an bu görevden alınabilirim. Geliyorum. Jean telefonu kapattı. Üşüyordu. Sıcak basıyordu. Banyoya gitti. Solgun neon ışıkları. Yüzü sarı renkli lavabodan farksızdı. Şakaklarında hala siyah iz lekeleri vardı. Kafasındaki yanmış saçları rast edilmiş saç tutamlarını andırıyordu. Gerçekten çok korkmuş bir insanın kafası. Yüzünü suyla yıkadı. Başını kaldırdı. Sonuçtan memnundu. Ne çok iyi ne de çok kötü. Giyindi. Kolundaki saate baktı. 9:30. Harekete geçmek için sadece birkaç saati vardı. Polisler ve sorgu yargıçları yeniden organize olmadan önce. Cep telefonunu aldı. Kayıtlı bir numarayı aradı. Cevap yoktu. Mesaj bırakmaktan vazgeçti. Kahrolası Ferro, neredesin? Koridor boyunca ilerledi. Çocuklar ellerindeki değnekleriyle etrafı yoklayarak dolaşıyorlardı. Bazıları odalarında sessizce oynuyordu. Jean bakışlarını kaçırdı. Bu tür görüntüler onu rahatsız ediyordu. Merdiven, çıkış kapısı. Kendini iki taraflı ağaçlı yola attı ve yokuştan inmeye başladı. Bir taksiye binecekti. Ön camında yargıç amblemi olduğundan parka çekilmekten kurtulmuş olması gereken Milan sokağındaki arabasını alacaktı. Croix de Orfèvre gidecek ve soruşturma dosyasını alacaktı. Ama her şeyden önce psikiyatrın muayenehanesine uğraması lazımdı. Kibar davranmayacaktı. Anton Ferro her şeyi söylemek zorundaydı. İspanyol ile oğlunun adlarını ve adresini. Jean o ikisini bulacak ve konuşturacaktı. Ana kapıdan çıktı. Ser sokağındaydı. Hava bulutsuzdu. Güneşi yüzünde hissetti. Hafif bir çığlık attı. Bir taksi bulmak için birkaç kez kolunu salladı. Parlak güneş ışığı taksilerin serbest olup olmadığını gösteren tepe ampulünü görmesine engel oluyordu. Bu basit ayrıntı bile onu bezdirdi. Her şey ona umutsuz gibi geliyordu. İmkansız bir işe kalkışmıştı. Kaldırım çok dardı. Işık yüzünden yol çok karanlıktı. Duvarlar, Necker Hastanesi'nin Kör Çocuklar Enstitüsü'nün duvarları çok çıplaktı. Kendini yorgun hissederek bir taşa dayandı. O anda bir taksi durdu. Hemen bindi ve nefes nefese mırıldandı. Le Goff Sokağı, numara 1. Apartmana giriş için kullanılan dijital kod gün içinde devre dışı bırakılıyordu. Holde posta kutularının üzerinde bina sakinlerinin isimleri ve hangi katta oturdukları yazılıydı. Doktor Anton Ferro, 3. kat, sağdaki daire. Jean asansöre bindi. Binanın içi toz ve soğuk mermer kokuyordu, bir kilise gibi. Taksi şoförüne beklemesini söylemişti. Psikiyatra ne söyleyeceğini, hatta onun orada olup olmadığını bile bilmiyordu. Kapıyı çaldı. Cevap yoktu. Bir daha çaldı. Sonuç alamadı. Kapıyı vurdu. Boşuna. Bir anda içini bir sıkıntı kapladı. Jean cep telefonunu çıkardı ve bilinmeyen numaralardan Anton Ferro'nun randevularını ayarlayan sekreteryanın numarasını istedi. Birkaç saniye sonra hatta bir sekreter vardı. Randevusu olan bir hastayı oynadı. Cevap gecikmedi. Doktor Ferro bugün randevu kabul etmiyor. Nasıl yani? Açıklama yapmaya yetkili değilim. Jean kapının üzerindeki bakır levhaya bakıyordu. Anton Ferro, psikiyatr, psikanalist, yüreği ağzına gelmişti. Rahatsız mı? Açıklama yapma konusunda yetki. Tamam dedi Jean ses tonunu değiştirerek. Başka türlü oynayalım. Adım Jean Korova. Nanter Asliye Ceza Mahkemesi'nde sorgu yargıcıyım. Bana ya şimdi cevap verirsiniz ya da bu dosya üzerinde benimle birlikte çalışan polislere yollarım. Sevimli çocuklardır ama uysal olduklarını söyleyemem. Sessizlik. Anton Ferro size şahsen telefon edip bugün hiç randevu kabul edemeyeceğini mi söyledi? Evet, bu sabah. Birden rahatladı. Kaçta? 9'da. Sesinde şüphe uyandıracak herhangi bir şey? Hayır, sanmıyorum. Ben size tam olarak ne dedi? Her şeyi iptal etti. Hiçbir randevuyu kabul etmek istemediğini belirtti. Size bir açıklamada bulundu mu? Hayır. Acil bir durumda ona ulaşabileceğimiz bir numara bıraktı mı? Hayır. Bizde sadece cep numarası var. Sizi ne zaman arayacağını söyledi mi? Hayır. Can telefonu kapadı. Bir çilingir talebinde bulunmayı ve muayenehaneye cebren girmeyi düşündü. Doktorun hasta kayıtlarına bakmak için, baba ile oğlunun adres ve telefonlarını bulmak için. Hayır, şimdi sırası değildi. Bu şekilde olmazdı. Taksiye geri döndü. Binmeden önce bir gazete bayi gördü. Birkaç gazete almak için koştu. Le Figaro, Le Parisien, Libération. Trafiğin gürültüsü arasında ayakta gazetelerin baş sayfalarına göz gezdirdi. Sonra diğer sayfalara baktı. 9 Haziran Pazartesi günkü baskıların hepsi Francesca Tercier cinayetinden bahsediyordu. Ancak internetteki Le Journal du Dimanche'de yazılanlardan farklı bir şey yoktu. Durumda değişiklik olmamıştı. Basın açıklaması iptal edilmişti. Sebep bu olmalıydı. Olaya yeni bir sorgu yargıcı atanmadan ve yeni bir ekip görevlendirilmeden önce hiçbir açıklama yapılmayacaktı. Taksiye bindi ve Milan Sokağı'nın adresini verdi. Yolda kronolojik bir değerlendirme yapmaya çalıştı. Ferro hiç kuşkusuz sabah gazetelerinden birini okumuştu. Ya da bir önceki günün Le Journal du Dimanche'ını. Gerçeği anlamış ama İspanyol ve oğluyla temas kurmaya çalışmamıştı. Korkmuş ve ortadan kaybolmuştu. Kimsenin ona kızmaya hakkı yoktu. Öte yandan yangından ve François Tan'ın ölümünden haberdar olduğunu düşünmek de yersizdi. Milan sokağına varınca Jean hala kaldırım kenarındaki cepte duran Twingo'sunu gördü. Bir an yangın mahalline gitmeyi düşündü. Ama kapkara olmuş binayla karşılaşmak ve gecenin küllerini solumak fikri onu bu düşüncesinden vazgeçirdi. Hızla hareket etti. Croix de Orfev yönüne. 20 dakika sonra arabasını 36 numaranın avlusunda park ediyordu. Basamakları güçlükle tırmandı. Her polis ona kaçamak bir bakış atıyordu. Burada bir yargıç görmek pek sık rastlanan bir şey değildi. Özellikle yanmış saçlarıyla ve baca temizleyicisi gibi simsiyah olmuş elbiseleriyle. Bana dosyanın fotokopisini aldın mı? Bunun akıllıca olup olmadığını... Reisenbach ofisinde ağırlığını bir ayağından diğerine vererek sallanıyordu. Yine pis sakallı ve saçları jöleriydi. Yamyam soruşturmasına ait iki kalın dosya masasının üzerindeydi. Sadece en önemli tutanaklar. Polis hala yerinden kıpırdamamıştı. Jean öne doğru eğildi. Ya şimdi ya da asla Patrick. Her şey orada. Katil François'a saldırdı diyerek masaya yumruğuyla vurdu. Uzakta değil. Dava elimizden alınmadan önce şu kahrolası dosyaların fotokopilerini çıkart. Birkaç saat içinde başka bir sorgu yargıcı atanacak ve merkez büro gelip her şeyi alıp götürecek. Bu da bizim için her şeyin sonu demek. Reisenbach'ın alnı düşünceli bir şekilde kırıştı. Bu poliste kibar, gönül okşayıcı bir şeyler vardı. Ama tehlikeli bir tarafta. Bloku belindeydi. Elleri çamaşır tokacı gibi iriydi. Jean operasyonlar sırasında en az 3 kere silahını kullandığını biliyordu. Bekle dedi Reisenbach dosyaları alırken kağıt bulacağım. 36 numaranın fotokopi makinelerindeki bütün kağıtlarda emniyet müdürlüğünün anteti vardı. Bu tür özel fotokopilerde tamamen boş kağıt kullanmak gerekiyordu. Bunu bütün polis muhabirleri bilirdi ve Jean gibi davayla doğrudan ilgisi olmayan yargıçlardı. Çok geçmeden başkomiser kollarında iki dosyayla geri döndü. Orijinal dosyalar ve kopyaları. Jean sayfaları şöyle bir karıştırdı. Her şey tamamdı. Tanık tutanakları, otopsi raporları, olay yeri inceleme tetkikleri, her cinayetle ilgili olarak çevrede yapılan soruşturmaların sentezleri, cinayet mahallelerinin ve özellikle de duvarlarındaki garip işaretlerin fotoğrafları. Tüm öğleden sonra çalışması için her şey, bürosunda tek başına. Saatine baktı, öğlen olmuştu. Her şeyden önce Tan'ın üç kurban arasında kurduğu bağ bulmalıydı. Onları rastgele seçmiyor, hayır bir planı var. Sana iki cep numarası versem, bana son yapılan konuşmaların bir listesini çıkartabilir misin? Mahkeme kararı gerekiyor. Kırtasiye işini başka bir soruşturmaya bırak, bir yolunu bul. Tamam, sinirlenme. Jean ilk numarayı bir post-it'in üzerine yazdı. Reisenbach yüzünü buruşturdu. Bu numarayı biliyorum, bu François Tan'ın numarası. Hasta mısın, nesin, yapamam. Beni dinle, dün François önemli bir şey buldu. Ancak her şey dairesiyle birlikte yandı. Elimizde bir tek bu telefon görüşmeleri var, anlıyor musun? Dosdoğru duvara tosluyoruz, diğer numara ne? Jean Anton Ferro'nun ismini ve telefon numarasını verdi. Bu kim? Sana sonra açıklayacağım. Şimdilik listeyi talep et ve Ferro'nun cep telefonunun yerini belirle. İşimi tehlikeye atıyorum dedi polis iki post-it'i cebine yerleştirirken. Ama canını değil, François'yı düşün. Son bir şey daha. Paris'te çalışan ve ismi Joachim olan İspanyol kökenli bir avukat arıyorum. Joachim ne? Soyadını bilmiyorum. Bu iş için birini görevlendirebilir misin? Reisenbach önündeki bir kağıt parçasına birkaç kelime yazdı. Jean fotokopileri koltuk altına yerleştirdi. Ben Asliye Ceza Mahkemesi'ne geçiyorum. Yeni bir şeyler bulur bulmaz değerlendirme yaparız. Tercihli yolda Jean saatte 50 kilometreyi geçmeme kuralına riayet eden arabaların arasından slalom yapıyordu. Alma Köprüsü'ne çıktı. Etol, Port Malo, Charles de Gaulle Caddesi, Döner Bulvar. Jean Tingo'sunun gazına köküne kadar basıyordu. Motorun hırıltısı zamana karşı verdiği mücadelenin yarattığı gerilimin dışa vurumuydu. Eşelemek, araştırmak, saate karşı yarışmak. Gün sonuna kadar bir ipucu bulmalıydı. Üç kurbanın ortak noktasını, katilin planını. Asliye Ceza Mahkemesi'nin otoparkı, Jean omzunda çantası, koltuk altında dosyaları asansöre doğru koştu. Hala duş almamıştı. Yangın, korku ve ter kokuyordu. Asansör kabininde kimse yoktu. Bir meslektaşıyla karşılaşmaktan ve adet yerini bulsun diye söylenen teselli sözlerine, kaderci yargılara ve diğer standart aptallıklara maruz kalmaktan korkuyordu. Burada bile suç ve şiddet uzmanlarının felsefe düzeyleri bir kafedeki insanlardan farklı değildi. Duvarlara sürtünerek ofisine doğru ilerledi. Kapıyı açtı. Hiç kimseyle karşılaşmamış olmaktan mutluydu. Clary fark edince irkildi, onu unutmuştu. Genç kadın elinde kağıt mendili, iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Çünkü Tan ölmüştü. Çünkü Jean hayattaydı. Haber daha ilk andan itibaren Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaşmış olmalıydı. Clary kollarına atıldı. Birkaç saniye içinde Jean'ın omzu gözyaşlarından ıslanmıştı. Jean tatlılıkla zabit katibesini itti ve mırıldandı. Sakin ol. Bu çok çılgınca, bu evine git. Sana bugün için izin veriyorum. Ama tanık dinlemeler... Hepsini iptal et. Soruşturmaya yoğunlaşmam gerekiyor. Davayı aldık mı? Henüz değil diye blöf yaptı Jean. Ama çok gecikmez. Claire burnunu sildi. Gerekli birkaç telefon görüşmesi yaptı. Ve nihayet Jean'dan ertesi gün her şeyi anlatacağına dair söz aldıktan sonra ceketini giydi. Jean kibarca onu dışarıya doğru itti. Hiç vakit kaybetmeden odasında tuttuğu yedek kıyafetlerini aldı ve kattaki tuvalete gitti. Tek bir sırt çantasıyla ve çok az parayla gezen ve otoyollardaki tuvaletlerde temizlenen bir turist gibi muslukta elini yüzünü yıkadı. Sonra yeni giysilerini giydi. Ofisine geri döndü, kapısını kilitledi, store'u indirdi, masasına oturdu, fotokopiler önündeydi. Dosyayı bir sonuç alana kadar, bir an önce en ince ayrıntılarına kadar incelemeye başlamalıydı. Ama önce birkaç telefon görüşmesi yapmalıydı. 14. kısım sonu, sayfa 154. Yabancı kelimeler. Croix de Orfèvre. Q U A I D E S O R F E V R E S. Sèvre. S E V R E S. Necker. N E C K E R. Le Goff. L E G O F F. Le Figaro. L-E-F-I-G-A-R-O. Le Parisien. L-E-P-A-R-I-S-I-E-N. Libération. L-I-B-E-R-A-T-I-O-N. Twingo. T-W-I-N-G-O. Patrick. P-A-T-R-I-G-O. C K